Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Aralık 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Son Nefese Ne Hazırladın başlıklı yazıyı sunacağız. Sadi Şirazi Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün yolculuğa çıkmak niyetiyle bir kervana katıldım. Yolda müthiş bir kasırga çıktı. Ortalık toz duman oldu. Dünya karardı, göz gözü görmüyordu. Kafile içinde daha evvel hiç sefere çıkmamış nazlı bir ev kızı vardı. Bir havluyla babasının yüzündeki tozu toprağa siliyordu. Babası ona şefkatle dedi ki, ''Ey benim nazlı kızım, beni sevdiğin için yüzüme toz konmasına gönlün razı olmuyor, biliyorum. Fakat ben aldırmıyorum. Çünkü bu çehreme bir gün öyle toz toprak çökecek ki silmenin imkanı olmayacak. Azizim, verdiğin her nefes dört nala koşan bir at gibi seni mezarına doğru götürüyor. Bir gün ecel aniden üzengiyi koparacak ve sen de dizginleri çeviremeyeceksin.'' Hayat beklenmedik sürprizler ve metrezirlerle dolu. Bu iniş ve çıkışlar içinde çalkalanırken ölümün derin ve sessiz çığlığına kulak vermemek ve bir gün kendimizin de o kapıdan geçeceğimizi hesaba katmadan yaşamak ne hazin bir gaflettir. Rabiatül Adeviye'nin Süfyan-ı Sevri'ye hitaben söylemiş olduğu şu sözler de bu hakikate dikkat çekiyor. Ey Süfyan, günlerin sayılıdır. Bir gününün geçmesi senden bir parçanın kopması gibidir. Bir parçan gidince bütünü de gidebilir. Sen bunları biliyorsan ona göre amel et, ibret al. Dirhemim, dinarım, malım, makamım elden gitti deme. Bilakis bir günüm geçti, acaba nasıl bir amel işledim de. Zira ömür günlerle tükenir. Dünya hayatında yaşadığımız ibadet, muamelat ve ahlakla alıp verdiğimiz bütün nefesler son nefesimizin bir nevi pusulası hükmündedir. Aynı zamanda ahiretteki halimizin daha bu dünyadaki tercümanı gibidir. Nitekim İmam Gazali rahmetullahi aleyh şöyle der. Burada herkes neyi ekmişse ahirette onu biçecektir. Herkes yaşadığı gibi ölecek ve öldüğü gibi dirilecektir. Dolayısıyla herkes alıp verdiği her nefesle aslında kendisini ilahi ceza veya mükafata hazırlamaktadır. Bu sebeple önümüzdeki her mevsim, her gün ve saat kulluk, ibadet ve taat için büyük bir fırsattır. Zira Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin buyurduğu gibi, dünyanın bir saati kıyametin bin senesinden daha kıymetlidir. Zira orada kurtuluşa kavuşturacak bir amel yapılamaz. Ömür takvimimizde kaç yaprak kaldığını bilmiyoruz. Lakin her gün dünyadaki ömrümüzden bir gün eksilirken ahirete bir gün daha yaklaşıyoruz. Aklı başında bir insana yakışan odur ki başkaları onun düştüğü durumdan ibret almasından evvel o başkalarının uğradığı musibetten ibret alsın. Mesela yolculuğa çıkacak birine, gideceği noktayı etraflıca bilen bir kimsenin vereceği nasihat pek kıymetlidir. Zira yoldaki zorlukları, dikkat edilmesi gereken noktaları haber verir. Akıllı bir kimsenin de selametle gideceği yere varabilmesi, bu öğütleri dikkatle dinlemesine bağlıdır. Peygamberler ve onların zamanlara yayılmış zirve temsilcileri olan hak dostları da insanlığa bu dünya yolculuğunun cennette neticelenmesi için dikkat edilmesi gereken hususları ve girilmemesi gereken çıkmaz sokakları haber vermişlerdir. Dünya iki kapılı bir kervansaray, ebediyet yolculuğunda sadece bir durak. Bu sebeple de gönüldeki muhabbet sermayesinin harcanacağı bir mekan değil, yalnızca ahiret azığının tedarik edileceği bir yer. Nitekim Ahmet Yesevi Hazretleri şöyle ikaz ediyor. Akıllı ve uyanık bir kimseysen dünyaya gönül bağlama. şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse, seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketten felakete sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. Zira Şeyh Sadi'nin dediği gibi, insan dünyaya meyledince bala düşmüş sinek gibi olur. Şair Ziya Paşa da şöyle der: "Dehrin ne safa var acaba sim üzerinde, insan bırakır hepsini hini seferinde. Şu fani dünyanın altın ve gümüşünde hiçbir safa yoktur. Çünkü insan ebedi aleme yolculuk esnasında bunların hepsini geride bırakır. Yalnız başına sefere çıkar. Dünyaya hakim olan Zülkarneyn aleyhisselam da bu hakikatin insanlar tarafından daha iyi idrak edilmesi için ölmeden evvel şöyle vasiyet etmiştir: "Beni yıkayın, kefenleyin, sonra bir tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıya sarkık kalsın. Hizmetkarlarım arkamdan gelsin. Hazinelerimi de katırlara yükleyin. Halk benim son derece ihtişamlı bir saltanat ve dünya mülküne sahip olmama rağmen kabre eli boş gittiğimi, hizmetkarlarımın da hazinelerimin de bu dünyada kalarak benimle beraber gelmediğini görsün. Bu yalancı ve fani dünyaya aldanmasın." Bir kez kundakta gözlerimizi açtığımız dünyada takdir olunduğu kadar yaşadıktan sonra bir tahta kundakla ahirete uğurlanacağımızı düşünüp faniliği unutmamak, kalbimizi nefsani arzuların işgalinden korumak için en tesirli ilaçtır. İnsan son nefesine kadar nefs ve şeytanla bir savaşın içinde. Son nefesten sonra bu mücadele bitecek. Bir daha geriye dönme imkanı da kalmayacak. Diğer taraftan insan kendini en iyi son nefeste tanıyacak. Necip Fazıl şöyle der: "O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner." Ayet-i Kerime'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et." Yani son nefese kadar diri bir kalbe sahip olabilmek için gayret gerekti. Hiçbir zaman "ben kalbimi düzelttim, benim kalbim temiz, ben kurtuldum" diyemeyiz. Rabbimiz ibret alalım diye Bel'am bin Bağura ve Karun'u bize misal veriyor. Onlar başlangıçta salih, muttaki, iyi kalpli, istikamet sahibi kimselerdi. Fakat sonradan nefse uydukları için ayakları kaydı. Halid-i Bağdadi Hazretleri hayatı İslam'a hizmetle geçmiş olmasına rağmen bir talebesine yazdığı mektupta son nefesi için dua istiyor ve ekliyor: "Hiçbir amelime güvenmiyorum. Sadece Allah'ın rahmetine sığınıyorum." İnsan olduğu için dünya hayatının gayesi ahiret saadetini elde edebilmektir. Bu sebeple Rabbimiz biz kullarını şöyle ikaz buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'tan onun azameti ilahiyesine yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin." Çünkü insan bu dünyada girdiği birinci imtihanı kaybetse, ikincisine hatta üçüncüsüne girebilir. Fakat son nefesten sonra ikinci bir kulluk imtihanı olmayacak. Bu hayattan sonra ebedi, bitmeyen bir ahiret hayatı başlayacak. Bazen dünyevi endişelere kapılıyoruz. İmkanlarımızdan birini kaybetsek uykumuz kaçıyor, huzursuz oluyoruz. Peki ya son nefes ve ahiret endişesi ne kadar uykumuzu kaçırıyor? Bu endişe sebebiyle ne kadar uykularımızı bölüp secdelerde gözyaşı dökebiliyoruz? Muhammed bin Ka'b el-Kurazi şöyle anlatıyor: "Bir zamanlar Ömer bin Abdülaziz'le Medine-i Münevvere'de karşılaşmıştım. O vakit gayet yakışıklı, terü taze bir gençti ve bolluk içinde yaşıyordu. Daha sonra halife olduğunda yanına gittim, izin isteyip içeri girdim. Onu görünce şaşırdım ve yüzüne şaşkın şaşkın bakmaya başladım. Bana, "Ey Muhammed, niçin öyle hayretle bakıyorsun?" dedi. "Ey müminlerin emiri, renginiz uçmuş, bedeniniz yıpranmış, saçlarınız ağarmış ve dökülmüş. Sizi bu halde görünce hayretimi gizleyemedim, dedim. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz bana şöyle dedi. Ey Muhammed, beni kabre konulduğumdan 3 gün sonra görsen, kim bilir ne kadar şaşıracaksın. O zaman karıncalar gözlerimi çıkarmış, gözlerim yanaklarımın üzerine akmış, ağzım burnum kan ve irinle dolmuş olur. İşte o zaman beni hiç tanıyamaz ve daha çok şaşırırsın. Şimdi bunları bırak da sen bana İbni Abbas'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi tekrar et. Mühim olan şu fani hayatı kısa veya uzun yaşamak değil, mühim olan rızayı ilahiyi kazanarak son nefesi verebilmek. Mühim olan mümin gönüllerden adeta bir hüsn-i hal kağıdı alarak güzel şahitliklerle ilahi huzura yüz sürebilmek. Zaman kalbi ve gönlü uyandırma zamanı. Bu fani hayat son nefesle bitecek. Lakin ruha ölüm yok. Bu sebeple kalbi inkişaf ettirmek zaruri. En ağır ve mühim dersimiz de bu. İbadetle, muamelatla, güzel ahlakla, salih ve sadıklarla beraber olarak bu dersi geçmemiz şart. Unutmayalım ki ölümden korkmanın bir faydası olmadığı gibi ondan kaçanların kurtulduğuna dair bir haber de yok. Dolayısıyla mühim olan ölümden korkmak veya kaçmak değil, iman ve salih amellerle güzelce hazırlanarak ölümü bir şeb-i aruz, yani düğün gecesi güzelliğine dönüştürebilmek. Zira Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, ''Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere, ölüme düşman olanlara ölüm korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar. Ey ölümden korkup kaçan can! İşin aslını, sözün doğrusunu istersen sen aslında ölümden korkmuyorsun.'' Sen kendinden korkuyorsun. Çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün, korktuğun, ölümün çehresi değil, kendi çirkin yüzündür. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölümse o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göredir. Nasıl ki bardağa düşen son damla, önceki damlalara göre farklı bir iş görüp bardağın taşmasına sebep oluyorsa, son nefesten önceki nefeslerimiz de böyledir. Yani son nefesimiz, evvelki nefeslerimize göre bir netice hasıl eder. Onun için son nefese hazırlık, şu an aldığımız nefesleri nasıl kullandığımıza bağlıdır. Bu sebeple, daima muhasebe halinde olacağız. Ömrümüzün ne kadarı hayır hasenatla geçti? Hayatımızı ne kadar Allah yolunda sarf ettik? Veya Allah muhafaza buyursun, ne kadar nefsimiz için harcadık kıymetli dakikalarımızı? En fecri ölüm, haktan gafil olmak ve onun rızasını kaybetmektir. Onun için bir mümin nasıl yaşayıp nasıl ölmesi icap ettiğini iyi idrak etmeli ve imandan ihsana ulaşabilmenin eğitimine girmelidir. Zira peygamberler ve onların müjdelediklerinin dışında hiç kimsenin ne hal üzere öleceği ve ne şekilde dirileceği hususunda bir teminatı bulunmuyor. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına muvaffık bir kulluk hayatı yaşayıp İman selametiyle can emanetini teslim edebilen bahtiyar kullarından eylesin. Bu fani dünyadaki son nefesimizi ebedi vuslatımızın ilk nefesi eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Son Nefese Ne Hazırladın başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de Elif Mencet imzalı Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir başlıklı yazıyı aktaracağız. Bir arkadaşım anlatmıştı. Akrabalarından genç bir kız evlendi. Artık yuvasından başka dala konan bir kuş gibiydi. Adı Filiz. Adı gibi kendi de güzel, zarif bir genç kızdı. O kadar isteyenleri vardı. Nihayet kayayı beğendi. Aileler gereken hazırlıkları yapmışlardı. Yıllardır hayalini kurduğu yuvası olacaktı bu şehirde. Olsun, ara sıra giderdi memleketine, yeter ki mutlu olsundu. Düğünlerine eş dost geldiler, uğurladılar. Yeni bir yuva, yeni bir şehir, yeni, yepyeni bir hayat. Evi iki odalı, biraz küçük ama şimdilik yeterdi. Zaten burada onları kim tanıyordu ki? Zamanla durumları düzeldikçe daha büyük eve taşınırlardı. Hele şu borçlarını bir bitirsinler, her şey güzel olacak diye düşündü Filiz. Mutfak bahçeye bakıyordu. Küçük balkondan kuşları, ağaçları görür, bir yere gitmese bile nefes alacak bir manzarası vardı. En çok da küçük bitkilerinin ve odunluğunun olması güzeldi. Kışın soba yakarken odun kömür almak için dışarıya gitmeyecekti. Odunları itinayla yerleştirdi. Ara sıra elektrik kesilse bile rahatlıkla alabilirdi. Tertipli olmak her zaman iyidir derdi. Odunları yerleştirirken kocaman bir dal, kesilmemiş sopa gibi o da odunların arasındaydı. Hay Allah, bunu neden kırmamışlar? Böyle de sobaya sığmaz ki, neyse bir kenarda dursun dedi. Bir hafta ne çabuk geçmişti, sayılı gün bu. Ne çok konuşacak şeyleri vardı, birbirlerini tanımaya çalışıyor, yeni hayatlarına alışmaya başlıyorlardı. Sabahları neşe içinde kahvaltı ediyor, televizyon açmaya bile ihtiyaç duymuyorlardı. Nihayet Kaya bu sabah işe başlayacaktı. Filiz erkenden kalktı. Yeni bir güne başlamanın heyecanı içinde güzel bir kahvaltı sofrası hazırladı. Kahvaltıdan sonra işini uğurladı. ''Hadi hayırlı işler, Allah'a emanet ol.'' dedi. Bütün gün ev işleriyle meşgul oldu. Toparladı, sildi, süpürdü. Bazı eşyaların yerini değiştirdi. Acaba hangi yemekleri sever diye bütün bildiklerini yapmaya çalıştı. Kaya'nın eve dönme saati yaklaşıyordu. Hemen üzerini değiştirdi, saçlarını taradı. Öyle dağınık iş kıyafetiyle görmesini istemezdi. Heyecanla bekledi. Nihayet kapı çalındı. ''Hoş geldin canım.'' dedi. ''Hoş bulduk. Nasıl geçti günün? Arkadaşların ne dediler?'' gibi sorular sordu. ''Hepsi tebrik ettiler.'' ''Hadi acıktıysan sofra hazır.'' dedim. Yemeklerini yediler. Artık diğer günlerde böyle geçmeye başladı. 15 gün sonra Kaya eve geç gelmeye başladı. Filiz geliş saatini bildiği için bir hayli meraklandı. ''Nerede kaldın? Bir aksilik mi oldu? Allah korusun, trafik falan mı?'' ''Yok hayır. Gelirken arkadaşlar kahveden çevirdiler. Çay içtik. Kıramadım.'' Her gün bu geliş gidişler biraz daha uzadı. ''Nerede kaldın?'' sorusuna ''Sana hesap mı vereceğim?'' karşılığı gelmeye başlamıştı. Filiz bu duruma çok üzülüyor ama kırmak da istemiyordu. ''Bugün nerede kaldın?'' diye sormayayım diye kendi kendine karar verdi Filiz. Bir gün yine geç geldi. Biraz neşeli görünüyordu Kaya. ''Sofra hazır, oturalım.'' dedi Filiz. ''Hayır, ben aç değilim. Arkadaşlarla yedim.'' dedi. Filiz o güne kadar öyle bir koku duymamıştı. Ne babası, ne amcası, ne de dayısı etrafında böyle bir şey görmemişti. Evet, Kaya alkol alıyordu. İğrenç kokuyordu. ''Aman Allah'ım, demek alkol kullanıyormuş. Bana kimse söylemedi. Demek ki her geç geldiğinde biraz içip geliyormuş. İçki içince de kabalaşıyor, sanki başka biri oluyordu. Ne tepki vereceğini, nasıl davranacağını bilemedi. Sen içmişsin diyebildi sadece. Adeta yıkıldı Filiz. Evet içtim, sana mı soracaktım? Ne desindi? Karşısındaki adam sarhoştu, ne söylese anlayamazdı. Susmayı yeğledi. Bunu artık alışkanlık haline getirdi kocası. Hemen her gün eve sarhoş geliyordu. Ailesine haber vermeyi düşündü. Onlar ne yapsın? Kocaman adamı dövecek değiller ya. Düzelir, sabret derlerdi. Artık her görüşünde üzülüyor, bazen ağlıyordu. Dertleşecek kimse de yoktu elin gurbetinde. Şimdiki gibi telefon da yoktu. Bazı geceler gözyaşları yastığını ıslatıyor, uykuları kaçırıyordu. Yanındaki horul horul uyuyor. Hiçbir şeyin farkında olmuyordu. Bazen başı dönüyor, gözleri kararıyor, midesi bile kaldırmıyordu kokuları. üzüntüden olsa gerek diye aldırmadı. Sık sık tekrarlayınca doktora gitti ve hamile olduğunu öğrendi. Anne olacaktı. Sevinsin mi, üzülsün mü bilemedim. Akşam ayık gelirse söylerim dedi. Eğer sarhoşsa onun için müjde olmazdı ki. Heyecanla akşamı bekledi. Bugün az içmişti. Doktora gittim dedi Filiz. Neyin vardı ki, hasta filan değilsin. Gözüm kararıyordu. Midem çok fenaydı. Ne dedi doktor? Bebeğimiz olacak, hamilelik'tenmiş. Ya dedi. Beklemiyordu besbelli. Çok dua ediyordu Filiz. Belki bebek olunca bu sevdadan vazgeçer, düzgün bir hayatımız olur diye umut ediyordu. Ama hiç umurunda değildi Kaya'nın ve gittikçe de dozunu artırıyordu. Öylece aylar geçti. Artık gece yaraları küfelik oluyor. Kendisi evin yolunu bulamıyor, arkadaşları eve kadar getiriyordu. Hava kararıp akşam olmaya başlayınca Filiz'i bir kaygı alıyordu. Bugün acaba ne şekilde gelecek diye. Beklerken uykusu geliyor, hamileliğin gittikçe artan sıkıntılarıyla uyumaya çalışırken, gece geç vakit kapının çalınmasıyla yatağından fırlıyor, arkadaşları külçe halinde adamı getirip yatak odasına bırakıyorlardı. Bu arada midesi boşalıyor, etrafı kirletiyor, o üst başıyla yatağa yatmaya çalışıyordu. Filiz son gayretiyle gömleğini, çoraplarını çıkarıyor, gözyaşları sessiz çığlıklara karışıyor, kimse olup bitenleri görmüyor, duymuyordu. Nihayet nur topu gibi bir evladı dünyaya geldi. İnşallah bu yavrunun yüzü suyu hürmetine bu illetten vazgeçer diye dua ediyordu. Uzak diye kimse gelmemişti, doğru dürüst arkadaşları da yoktu. Ne olurdu kocası bir sıcak çorba yapsa, sıcak sıcak içer, biraz kendine gelir, yorgunluğu geçerdi. O zaman kimseyi de istemezdi. Şimdi memlekette olsaydım, anne baba, konu komşu gelirdi. Yalnız bırakmazlardı beni, ihtiyaçlarımı giderirlerdi. Daldı gitti. Böyle mi hayal etmişti evliliği? Hüzünlendi. Boğazına hıçkırıklar düğümlendi. Ağlamak istiyordu. O sırada minik yavrunun ağlamasıyla kendine geldi. Koştu, bağrına bastı. İyi ki varsın canım, iyi ki sarılacak bir can buldum diye sımsıkı sarıldı. O cennet kokusunu ruhunun derinliklerine kadar soludu. Bedeni hasta ve yorgun, gönlü hüzün ve kederli, birlikte uzandılar. Uyuyup kalmıştı yavrusuyla. Gece yarısı olmuş, kapı bütün sessizliği bölercesine tak tak çalınca öyle korktu ki hemen fırlamak istedi. Kendi daha yeni toparlanıyordu. Zorlanarak kapıya gitti. Acaba kötü bir haber mi var diye korkarak merakla açtı. Açtı ama kocası yine küfelik olmuş. Üç arkadaşı zor getirmişlerdi. Ayakları yere basamıyor, adeta sürükleniyordu. Antreye koydular. Bu sefer yatak odasına götürmelerine izin vermedi. Hepsi de alkollü ama bizimki kadar değil. İki arkadaşı gittiler. Bir tanesi, ''Yenge, ya sen bu adama nasıl dayanıyorsun? Ne zamana kadar çekeceksin bunu? Senin gibi güzel bir kadına bu reva mı? Hadi ondan boşan da ben alayım seni.'' demez mi? Zaten uykudan sıçrayarak uyanan Filiz'in aklı başından gitti. Adeta kurşun yemiş gibi oldu. Birden aklına odunluktaki o sopa geldi. Adam yarı sarhoş. Cevap beklemesine fırsat vermeden kapıp geldiği sopayla öyle bir vurdu ki adam neye uğradığını şaşırdı. O sessiz hasta hanımdan böyle bir tepki beklemiyordu. Şaşırdı. Yalpalayarak kaçıp gitti. Filiz gece yarısı başına gelen bu felakete nasıl karşı koyacağını bilemedi. Hemen kapıyı kapattı. Eşi antrede yerde boş bir çuval gibi yatıyordu. Kendinden, dünyadan bir haber. Elindeki sopayı öfkesi geçene kadar vurdu, vurdu. Ayların sessiz öfkesini gözyaşlarıyla karıştırıp hasta haliyle o gücü nasıl, nereden bulduğunu bilmeden vurdu. Belki de öldü dedi. Ben öldürdüm. Sabaha sağ çıkmazsa gider teslim olurum. Yetti artık dedi. Sopayı yere atıp banyoya gitti. Aynaya baktı, kendini tanıyamadı. Başı zonkluyor, gözleri kararıyor, her tarafı titriyordu. Elini yüzünü yıkadı, kendini kaybetmiş gibiydi. O sırada, bütün bunlar kabus muydu, ben mi yaşadım? Lohusayken halüsinasyon yaşanırmış bazen. Ben de mi öyleyim acaba? Diyordu. Minik yavrunun sesiyle kendine geldi. koştu, can simidi gibi sımsıkı sarıldı. Sığınacak bir liman, bir teselli buldu. Yavrusunu bağrına bastı. Yatak odasının kapısını kilitledi. Zaten bir şey düşünecek hali kalmamıştı. Kaç saat geçti kim bilir. Artık sabah olmuştu. Yerde yatan kaya biraz ayılır gibi oldu. Ben neredeyim? Of, her tarafım kırık gibi ağrıyor. Bana ne oldu? Araba mı çarptı? Burası neresi? Kımıldayamıyorum. Betonun üzerinde yatıyorum. Hayır, burası sokak değil. Bizim ev. Ama ben niye yerdeyim? Bu kapı bizim, ne oldu bana? Aman Allah'ım, bu ne hal? Her tarafım pislik içinde. Lağıma mı düştüm acaba? Peş peşe kafasına takılan sorulara bir türlü cevap bulamıyordu. Her sarhoş geldiğinde hanımı temizlediği için farkında değildi olup bitenin. Bazen de insanların hatalarını görmeleri için hakikati kendi aynalarında görmesi gerekiyor demek ki. Kendi kendinden o kadar iğrendi, öyle nefret etti ki banyoya gitmekte bile zorlandı. Nihayet dışını, en önemlisi içini bu kötü alışkanlıktan temizlemeye azmederek yatak odasına yöneldi. Kapı kilitliydi. Şimdi de içine bir şüphe düştü. Acaba onu bu halde görüp de Filiz çocuğunu alıp gitmiş miydi? Ne yapsa haklıydı. Ne kadar alçalmışım. Kendimi affettirebilecek miyim? Neler çektirmişim bu kadıncağıza diye korkarak kapıyı tıklattı. Filiz zaten yarı uykulu, yarı tedirgin, kabus dolu bir geceden sonra şükür ölmemiş diye kapıyı açtı. Karşısında ağlayarak af dileyen eşi duruyordu. Bazen bir musibet, bin nasihatten iyidir sözü ne kadar yerindeydi. Değerli dinleyenler, Elif Mencet imzalı Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir başlıklı hikayeyi paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de Şebnem Dergisi'nin Aralık 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle biz ayrılan süreyi de burada noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.